Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın sunduğu Halit Balıkhan ve Turgut Yüksekdağ'la Otomobil Adamları hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit'ciğim, otomobile ihtiyacımız var. Gerçekten otomobile ihtiyacımız var. Bu hafta bir iki tane lansmana katıldık. Böyle inanılmaz otomobiller geliyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel otomobiller gelecek. Elektrikliler o bu falan derken biz hala neredeyse 15-16 yaş ortalamasına sahip bir otomobil parkıyla cebelleşiyoruz. Alınabilecek kıvamdaki neredeyse bütün otomobiller 500 bin ve seviyesini geçmiş. Ne kadar iç kararttım değil mi şu güzel güneşli bahar gününde.
Alınabilecek demeyelim de hani çünkü hani 300 bin liranın biraz üzerinden başlıyor otomobil fiyatları Türkiye'de ama sıfır kilometre olarak söylüyorum bunu. Ama tabii çok az sayıda otomobil 500 bin liranın altında fiyatlarla satılıyor.
Ben de onu söylemeye çalıştım, anlayan anladı zaten.
Şimdi buradaki temel problem
senin
ne?
Senin ama hastayım ben bu. Dergici ve gazeteci tavrı var ya, bir şey söylüyorsun. Bir dakika, aslında onu öyle söylemek doğru değil. Lan ya, tamam mı? Onu söyledik. Onu biliyor zaten. Dinleyen de anladı onu. Ya, burada tamam çok az işte, araba kaldı.
Bu.
Ben sana şimdi şey de desem. %70'in altında otomobil vergi diliminin altında otomobil kal.
Var.
Var. İşte bu. Hani var olduğunu biliyoruz zaten ama 2-3 tane kaldı.
Ya tamam da işte dediğin gibi dergicilikten gelme alışkanlık.
Hep bir çek var burada. Tak bir dakika. Tabii, onu kontrol edeyim.
Her zaman çift kon. Hani mutlaka kontrol edilir dergicilikte işler. Yani bir kişinin insafına bırakılmaz ya da bilgisine bırakılmaz. Yani çok basit. Muhabir ya da işte otomobil dergisiyle tescilci yazıyı yazar. O bir haber müdürünün önüne gelir varsa. Eskiden vardı. Ben mesela haber müdürlüğü yaptım. Sonra yazı işleri müdürünün önüne gider. Sonra yayın yönetmeninin önüne gider. Yani en az iki kontrolden geçer. Şimdi ben 28 yıl böyle çalışınca çok doğal değil mi ya?
Yani şey gibi, bu hafta YouTube kanalında kör nokta nedir?
Ha, evet.
Çok güzel video bu arada. Kör nokta nedir? Sadece hani işte kamyonun alt tarafı değil. Kör nokta nedir? Körleşme nedir? Körlük nedir? Kör viraj nedir?
Neler?
Otomobildeki bütün kör, görmeyen otomobil var ya. Görmeyen otomobili anlattık. Onun gibi bir şey. Seninki de öyle yani. Birisinin gözünden bir şey kaçıp körlük olmuş olabilir mi diye double check. Ha. Ne double check'i yani? Üçlü, dörtlü, beşli check'ler var
ama
orada.
Ama öyle geçti benim hayatım ya. Yani dergicilik, bak ben bir şey söyleyeyim mi? Basın tarafında baktığım zaman en zor iş dergiciliktir. En zor iştir. Çünkü mesela günlük gazetede genel bir haber, hani çok detayına girmeden yazarsın haberi. Zaten zamanın yoktur araştırmaya etmeye. Televizyonda sen zaten mikrofona birine tutuyorsun, bir şey söylüyor, yayınlıyorsun.
İşte hayatın kayıyor bazen orada tek bir kelime.
Evet, tek bir kelime. Ama dergi öyle değil. Dergide hata olmaması lazım, derinlemesine bilgi lazım. Çünkü uzmanlık işi yapıyorsun orada. O yüzden de incik cincik uğraşıyorduk. Tamam işte haftalık dergi de yaptım, aylık dergi de yaptım. Şey diyebilirler. Abi bir ayda ne olur ki bir dergi yapmak?
Evet.
Ha tabii.
Ama işte zaten son 3 gün yapıyorsun. Ben biliyorum.
O ondan önceki 27 gün hazırlığı var o işin işte.
Tabii.
Yani arkadaşlar görüyorsunuz, işimiz gücümüz bizim aşağılanıyor.
Bak YouTube kanalı şu an 80 bin aboneye geçmişiz biz orada.
Ha, ama güzel.
Ama 500-600 binler var. Niye geçemiyoruz? Çünkü biz bu double checkleri geçemediğimiz için rating yapacak konulara gelemiyoruz bir türlü.
Ya rating yapmak çok basit bir şey aslına bakarsan. Da o bize uymuyor. Sıkıntımız o. Yani kimse kusura bakmasın, ben bazı şekillere giremem. Ya sen, da inanmadığım şeyleri söyleyemem.
Seninle böyle challenge ben hiç yapamadık daha bugüne kadar. Onları da yapabilsek olacak o işler. Ya bizim çocukluğumuzda Manisa'ya gitme ne olur? İstanbul çocukluğundan bahsediyorum.
Manisa'ya da
gideriz. Mahallede 3 kişinin arabası vardı mesela. Bu arabalar genelde yerinden kıpırdamazdı. Öyle dururdu. Bir tanesi Opel Rekord. Bir tanesi garajında Anadol.
Vay.
Evin böyle garajı var. Sokakta garaj yapmış alttaki dükkan yerine. Bir tane de adını hatırlamadığım bir kamyonet. Yani o da şey, bir şeyden bozma kamyonet. O kadar.
İşte.
Mahallede 3 tane araba vardı. Biz şimdi yavaş yavaş hani oraya doğru gidiyoruz. Çünkü eskiden emekli olan birisinin ilk yaptığı şey ev almak.
Ve araba
almak. Artan parasıyla da araba almak.
Bak 70'li yıllarda emekliler bir ev bir araba alabiliyordu. Biliyorum
araba.
Çünkü hani annem de rahmetli ilkokul öğretmeniydi. Hani o muhabbetler dönerdi. Bilmem ne hanım emekli oldu, şurada bir ev aldı. Bir tane de işte Renault aldılar mesela. Biliyor ya da yazlık aldı falan. Hani şimdi nerede abi, mümkün mü öyle bir şey?
Yani emekli bir de emekli ikramiyesi diye şimdi hepsi şey var. Emekli olunca ikramiye alınıyor zannediyor. Hayır, 25 sene birikmiş aynı yerde para. Çalışınca birikmiş para. Şimdi 25 sene aynı yerde çalışabilen de yok ki.
Hadi devlette çalışırsın şey, tamam mı? Devlet, yani devlet memurlarının düşün 70'lerde emekli olduğunda bir ev bir araba alma gücü oluyordu o ikramiyeyle. Abi Yani son 30 senedir böyle bir şeyle ben karşılaşmadım. Ama bugün kaç lira alır ya bir emekli? Allah'ını seversen. 100 bin lira mı? 200 bin lira mı? 200 bin liraya sıfır araba yok.
Birkaç sene... Yok canım, ne sıfır arabası? Yani. Birkaç sene sonra şeye döner mi o? Hani işte 3 aylık kirayı karşılasa yeter. Çünkü bu kira artışlarıyla falan oraya gidecek mevzu.
Abi oralara yani emlak piyasasıyla ilişkili değiliz normalde ama... Ben sadece şunu söyleyebilirim. Birincisi sıfır kilometre otomobiller pahalanmaya devam edecek. Bak dolar euro tekrar hareketlendi yukarıya.
Şu anda yaklaşık 1 milyon seviyesinde olan C-SUV'ler 200-300 bin liralar seviyesindeyken bulabildiğinizi alın çok dedik. Artacak diye kaç program yaptık. Evet. Sonra bizim için ne dediler? Fiyatları artıran bunlar.
Evet ya.
Fiyat artış zam lobisi diye yazdılar.
Evet.
Seninle
evet.
Benim için. Yani. Fiyatlar artacak aman arkadaşlar. Sonra ne diye almayın aldırmayıncılar çıktı.
Aynen.
Almazsanız aman, fiyat düşer.
İner bu fiyatlar ya
almazsanız
arkadaşım.
Fiyat iner diye.
Çok özür dilerim de yani hangi dünyada yaşıyorsunuz ya?
Bir de abi çok şey etkinlerdi biliyor musun? Bir tweet atıyorsun hemen altına geliyor. Almayın tamam. Aldırmayın işte bunlar yüzünden. Ne oldu? Ne oldu yani? Ya,
bak basit matematik var bu işin içerisinde. O basit matematiği yani reddetmeye çalışıyorlar. Atladıkları nokta ne biliyor musun? Bir otomobile verdiğin paranın tamamının otomobil firmasına gittiğini düşünerek konuşuyorlar bu insanlar bence. Mesela o zaman için söylüyorum 300 bin liralık bir otomobilin tamamının o paranın tamamının otomobil firmasının kasasına gittiğini düşünüyorlar. Ya arkadaş ÖTV ve KDV'yi çıkardığın zaman o dönem için söylüyorum yine 300 bin liralık bir otomobilin aslında otomobil firmasına giden kısmı 160 bin lira filandı. 160-170 bin lira olsun hadi güzel hatırın için. Ya bir otomobilin normal şartlarda normal bir otomobilin üretim maliyetlerine filan baktığın zaman 8-10 bin euro civarındadır. Tamam mı kardeşim? Çarp Türk lirasıyla hani Türk lirası değeriyle. Bunun üzerine üreticinin karını koyacaksın. Oradan buraya geliş navlunlarını vesairelerini koyacaksın. Buradaki distribütörün karını koyacaksın. Pazarlama giderlerini koyacaksın. Garanti giderlerini koyacaksın. Ondan sonra bir de bayinin karını koyacaksın. Oluşan rakamın üzerine... Bugün için konuşalım mesela satılan otomobillerin çok büyük bir bölümü %70 ve %80 ÖTV diliminde. %70 ya da %80 ÖTV koyacaksın bunun üzerine. Onun üzerine bir de %18 KDV koyacaksın. Fiyat böyle oluşuyor.
Bence yetmez. Bir vergi daha bulalım ona.
Vallahi değil mi ya?
Bulmuşken bulalım.
Hazır araba da yok. Doğru düzgün üretilemiyor. Yok. Bak şimdi başka bir hikaye daha var. Biz 2 yıldır ne söylüyoruz? Üretim malzemeleri, maddeleri işte çeliğinden tut kauçuğuna kadar her şey... Acayip pahalanıyor dünyada. Dolayısıyla üretim maliyetleri yükseliyor. Üretim maliyetleri yükseldiği için de sevgili kardeşim zaten adam bunu maliyetini ekleyecek o fiyat yükselecek. Çünkü otomobil firmalarının karı sanıldığı gibi değil. Herkes bunları şey zannediyor. Tekstilci gibi falan zannediyor. %300 koy abi üzerine bir şey olmaz mı? Öyle bir şey yok adam.
Tekstilciler isyanda. %300 kenarda Halit Bey gözünü seveyim.
Bir zamanlar öyleydi kusura bakmasınlar. Hala belki öyledir bazı noktalarda. Veya inşaat. Çılar mesela %100 %200'ün altında para kazanan var mı abi müteahhitler arasında gözünü seveyim hiç kimse hikaye anlatmasın otomobilde kar %5 ya en babası %10
şeyi de söyledik daha.
Çok özür dilerim kesiyorum bu %10 da vergisiz fiyat üzerinden %10 ha 1 milyonluk arabadan 100 bin lira kazanmıyor bir herif
abi
yani.
Işte, söylüyorum zam lobisi adam
zam. Ben zam lobisiyim.
Zam mı savunuyor?
Tabii. Hayır ne olacağını biz söyledik. Oldu olmaya da devam edecek.
Ya bir de şeyi daha önceki programda da anlattık. Buranın altını çizmek lazım. Bakın bu otomobil fiyatları artacak. Gene artacak.
Evet, artacak.
Tamam. Buradaki ana etkenlerden bir tanesi tabii ki kur.
Tabii.
Kur düşmediği sürece o fiyatın düşme şansı yok. Bir ama kura rağmen bu fiyatın artmasının en önemli nedeni ham madde problemi. Ve ham madde problemi ne zaman çözülür diye soruyorsanız söyleyeyim çözülmeyecek. Neden çözülmeyecek?
Evet.
Neden çözülmeyeceğini de ben... En azından şahsi fikrimi söyleyeyim. Çünkü otomobille ilgili özellikle ham maddenin kaynağı madenlerin büyük bölümü Çinli firmaların eline geçti. Dolayısıyla Çinli firmaların elinde olan bu kaynağı Çin şu anda gayet iyi karlılıkla ve hatta şunu söyleyerek ben iç piyasaya veriyorum ya size vermeme gerek yok. Fiyat pahalı önceden 10 liraya verdim bugün 50 liraya veriyorum ister al ister alma diyor. Şimdi bugün 50 liraya alan firma ya bunu 50 liraya satıyorsa Çinli. Yarın bunu 10 liraya satacak mı sence? Çünkü yok ki kaynak sınırlı zaten.
Kaynak sınırlı zaten hikaye oradan başlıyor.
Kaynak sınırlı ve diyor ki satmıyorum 50'yi belki 100 yapacağım.
Ya şimdi bak bir de garip etkenler var. Çip krizi 2 yıldır bununla boğuşuyoruz ya otomobil sektöründe. Abi şimdi Ukrayna-Rusya savaşı çip krizini derinleştirdi. Ne alakası var diyebilirler. Çip üretiminde kullanılan en önemli malzemelerden bir tanesi neon gazı. Neon gazının dünyadaki en büyük üreticisi Ukrayna. ve dünya pazarının, yani neon gazı pazarının, yanlış hatırlamıyorsam %80 civarı Rusya ve Ukrayna'nın. Adamlar savaşta, üretemiyor. O zaman da çip üretemiyorsun.
Al buyur buradan iç.
Aynen öyle yani. Tamam mı? Hani şey çok kolay. Çok sık kullanıyorum bu lafı ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların söylediklerine inanmayın arkadaşlar.
Kesin. Burada da bugüne kadar otomobil adamlı olarak hem ben hem Halit bugüne kadar doğru olanı anlatmaya çalıştık. Popülist evet. Yaklaşmadık. Hala da yaklaşmıyoruz.
Yaklaşmayacağım da benim işim
hiç,
o değil ki.
Hiçbir zaman popülist bir yaklaşım ama otomobil fiyatı artacak mı? Artacak. Otomobil bulunabilecek mi? Hayır, bulunamayacak. Bu yılın içerisindeki en çok satan firmalar otomobil tedarik edebilenler olacak.
Geçen sene olduğu gibi.
Geçen sene olduğu gibi. Programın ikinci, üçüncü bölümünde konuşacağız ama mesela Kia'nın iki senedir getiremediği Serato'yu şu an getirdi.
Evet.
Ve bugünün şartlarında 529 bin lira gibi bir fiyatla da çok rekabet edilebilir fiyatla satışa sundu. Mesela otomobil getirse çok satar Serato şu anda.
Kaç tane getirse satar.
Kaç tane getirse satar şu anda.
Ama getiremiyor yani, yeteri kadar getiremiyor.
Hem bireysel kullanıcı alır hem filo alır.
Şimdi onu söyleyecektim. Mesela geçen yıl otomobil satışlarının büyük çoğunluğu perakendeydi. Bu sene öyle değil. Bak, insanların alım gücü artık sıfır kilometre otomobil almaya yetmiyor. Şimdi filo alımları devreye girdi. Çünkü filocular da iki yıldır otomobil bulamıyorlardı satın almak için. Ve filocular işlerini sürdürebilmek için otomobil almak zorunda.
Mecburlar.
Fiyatına bakmıyor artık bir yerden sonra ama bu öyle bir zincir ki. Şimdi filo kiralama fiyatları çok yükseldi.
Çok acayip arttı.
Çok acayip arttı. Şimdi filo kiralayan şirketler de hop bir dakika ben bu kadar parayı vereceğime kendim satın alırım demeye başlarsa.
Orada rakamla söyleyeyim onu. Benim şirketimde kiraladığım otomobillerden bir tanesinin kiralama değeri 6500 liraydı. Şu an 19 bin lira.
Şaka gibi yani.
6500 lira kiraladığın otomobili aylık 19 bin, 19 bin ödedikten sonra araba alırıma dönüyor iş.
İşte bak bunu söylüyorum.
Yani iş oraya gitmeye başladı.
Bu, o zaman da filo kiralama şirketleri için yolu, yani tünelin sonu karanlık hale gelmeye başladı.
Mesela eskiden havalimanına giderdin, istediğin arabayı kiralardın. Tabii, falan. Hani bir de lüks, şimdi öyle değil, hani beni buradan şu işimi görsün.
Aynen.
Geri döneyime döndü iş.
Ya hepimiz küçüldük. Yani küçülme de devam ediyoruz. Küçülmekten kastım da şu, gelirlerimiz diğer fiyat artışları kadar yükselmediği için, fakirleştiğimiz için hep beraber. Ve şey diyor bazıları da, o zaman bu kadar otomobil nasıl satılıyor? Her yer otomobil dolu. Ya arkadaşım ya. Türkiye'de kaç otomobil satılıyor? 750 bin. Hani hafif ticari araçla beraber söylüyorum. Otomobil dediğin 500 bin satılıyor, tamam mı? 550 bin satılıyor. Türkiye nüfusu ne? Gelenleri saymıyorum.
80 milyon.
80 milyon. Gelir dağılımına baktığın zaman Türkiye'nin en zengin kısmı %5.
4 milyon.
4 milyon. Bunlar da aile ama zenginlerde genelde iki otomobil olabilir. Hadi biz bunu şey olarak yapalım. Hani 4 milyon değil 2,5 milyon olarak kabul edelim biz bunu. Türkiye pazarı 550 bin. Türkiye'de normalde 0 kilometre otomobil değiştirme sıklığı 3,5 yıl. Böl abi 3'e 750 bin zaten, 600 bin işte. O adamlar tabii ki alacak, parası var.
Var.
Yani hep herkes alacak. Otomobil alamıyor. Böyle ben bir de sokak röportajlarında falan görüyorum. Her yer araba dolu, her yer. Lan arkadaş, kıskandığınız, bizi kıskanıyor ya Almanya. 1000 kişiye 550 otomobil düşüyor, bizde düştü 180. Kim kimi kıskanıyor lan?
Bir de kabul et.
Allah Allah, kızıyorum böyle şeylere yani.
Bizdeki o 180'in de yaşı çok yüksek.
Evet tabii tabii, bir de o tarafı var işin.
Yani imkan olsa bugün, ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ülkenin vatandaşı olarak, ki hani hep derler cennet vatan burası. Evet. Ben burada iyi evde oturmak, iyi otomobili kullanmak, iyi tatil yapmak istiyorum. Ya bu tatil, herkesin hakkı ya.
Tatil?
Evet abi.
Yok babacığım, öyle şeyler bizde haram yani. Bize haram yani. Öyle ya, şükretmeye de bileceksin ama.
8-9. Ediyoruz zaten, her zaman ediyoruz.
Lütfen. Yani tatile gidemediğin için de şükredeceksin. Şimdi buradan yola çık, oralara git. Güneşin alnında yat, sahilde falan. Tehlikeli şeyler bunlar
yani. Solaryum bile pahalı ya. Baktım geçen hafta valla. 5 dakika 80 liraydı. Çok büyük para yani. Solaryum bile büyük para ya.
Haklısın sen de.
Ama nasıl olmuş muyum biraz?
Tabii tabii.
Olmuşum değil mi?
Olmuşsun olmuşsun. Bizimki direkt amele yanı oğlum.
Otomobil test ederken oradan bir oraya, oradan oraya, bunu çektin mi, bunu yaptın
yani
mı?
Yani tişörtü biraz yukarı kaldırdın mı her şey, bütün gerçek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.
Çıplaklık burada şey değil tabii. Gerçek mecazi anlamda.
Mecazi anlamda. Gerçeğin çıplaklığından bahsediyoruz.
Bugün konumuz çok. Biraz evet. Biraz keyif yapalım, sohbet edelim dedik. O yüzden ikinci bölümde konumuz yok. Şimdi kısa bir ara, kısa bir aralardan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Halit'ciğim, elektrikli konuşmaya devam ediyoruz ya.
Mecburen artık bundan sonra hayatımız elektrikli.
Yani bayağı şey. Kia lansmanından bahsedelim mi?
Onu bence en son bölüme bırakalım.
En sona mı bırakalım?
Yani
son
bölüm. Dağıtmayalım çünkü.
Çünkü orada Cerato var, Niro var, EV6 var.
Sportage var.
Sportage var, Sorento var, Varda var
orada,
yani.
Orada elektrifikasyon konuşuruz daha çok. Burada elektrikliği konuşalım yani.
Hadi konuşalım.
Ya önemli bir iki tane gelişme var bu hafta yaşanan. Bir tanesi tabii Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. O da Ford Otosan fabrikasını biliyorsun elektrikli transitler bir ardına tanıtılmaya başlandı ya. Şimdi E-Transit Custom tanışıldı. E-Elektrikli zaten artık. İsimler de değişiyor modellerde farkındaysan. Yani çok garip bir çağa doğru gidiyoruz. Bu çok önemli diyorum çünkü geçen yıl duyurulmuştu. 2 milyar euroluk bir yatırımın meyveleri bunlar.
Geçen haftalar içerisinde Otoklap merkezine genç bir arkadaş geldi. YouTube'dan bizi takip ediyormuş. Bunun tasarım ekibindeymiş.
Vay ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya.
Ne o konuşmak istedi ne ben sordum. Çünkü etik olarak etik doğru olarak değil doğru ama değil. Dedim ki çok merak ediyoruz. Tanıtıldıktan sonra firma izin verirse buyur canlı yayına gel. Abi dedi ki sizin bütün programları izledim dinliyorum ben. hani gerçekten çok heyecan verici bir şey.
Evet, evet,
sen ne dedi abi randevulaştık buraya geleceğim ama dedi. Evde dedi şeyin üzerinde fabrikada kil üzerinde çalışıyordum falan dedi. Tamam mı?
Ay ne güzel ya.
Daha ben dedi 5 sene sonra gelecek diyorum. Çok acayip heyecanlı bir iş o.
Abi bak otomobil dünyası zaten böyle bir şey. Hani biz bugün bir otomobil yeni çıktı o falan diyoruz ya. O yola çıktığında makyajı hazır zaten. Yani bayağı bildiğin hazır. 3 yıl sonra makyajlanır bir otomobil normalde. 3-3,5 yıl sonra. O zaten hazır. Ondan sonraki modelin de hani ön çalışmaları için ön hazırlıklar yapılıyordur
büyük ihtimalle. Ben bu mikrofonlarda anlattım bilmiyorum. Mercedes-Benz'in 304'leri vardı ya efsane bir 304.
Evet, 304.
Herkes 304 Avrupa'da yılın otomobili seçildiğinde biz 403'ü bitirmiştik.
Tabii canım bu iş böyledir.
Ve 403 ile testlere çıkıyoruz fakat otobüsün tanınmaması lazım. Çıkarken tamponlar vesaire her şeyi değiştiriyor. Üzerine Rusça yazılar yazılıyor. Sanki böyle Rusya'dan gelmiş turist otobüsü havası var.
Tabii, Rus malı otobüs diye.
Tabii dışarıdan çok kötü ama altında bir dev yatıyor tamam mı?
Tabii.
Ama dışarıdan bir bakıyorsun diyorsun ki ulan bunda nasıl gelmişler Rusya'dan falan
bu
diyorsun.
Bu arada biz burada Otosan diyorum Otomarsan'dı eskiden ya. Sonra Hadımköy'e taşındı fabrika malum. Onların test sürüşüne çıktığı yerde biz otomobil testleri yapardık. O yüzden her
Hadımköy
gün Bahşeyiş köyünün orada.
Ama orası yani bomboş yol ya. Kimse
evet,
yoktu ki.
Dümdüzür iki tarafı göl olan bölümü vardır filan. Hezarfen Çelebi havalimanı tarafı. Biz de testleri orada yapardık. Dümdüz rüzgar almaz bir tarafı settir onun çünkü. Orada biz karşılaşırdık, karşılık konuşurduk. Ne var bunda abi retarder var, bilmem ne var. Bizde bir de şöyle bir şey çıktı, sizde var mı diye.
Güzel.
Değil mi? Yeminle hani birbirimizin araçlarına binerdik, bakardık, ederdik. Çok eğlenceli günlerdi onlar. Tabii bu 25 yıl önce ama yani yapacak bir şey yok.
Dönelim elektrikliye.
Evet. 2 milyar euroluk yatırımdan bahsetmiştim. Aslında onun ilk meyveleri bunlar. İlk önce transit tanıtıldı. 2 tonluk biliyorsun onlar. Transit kastımlar 1 ton. Ve Avrupa'nın en çok satan 1 tonluk ticari aracı transit bu arada. Ve sadece de Türkiye'de üretiliyor biliyorsun. Büyük avantaj bu. Onun elektrikli versiyonu tanıtıldı ama hemen üretilmeyecek. 2023'ün ikinci yarısında bantlardan çıkmaya başlayacak. Oraya kadar da mutlaka bir takım geliştirmeler, özellikle yazılımsal geliştirmeler olacaktır.
O 2023'ün olacaktır. Şeyi falan o kadar çabuk geliyor ki.
Tabii canım bir yıl hani, sonra ya.
Yani bazen diyorsun ki daha bunun çıkmasına 2 yıl var diyorsun. Bakmışsın arabanın lansmanındasın.
Aynen aynen. Mesela 380 kilometre menzili olacakmış. 380 kilometre ilk bakışta az gibi görünebilir ama şehir içi taşımacılığında oldukça yeterli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii hızlı şarjla aslına bakarsan mesela kargo şirketleri için düşün. Şehir içinde kargo dağıtımı yapan şirketler için düşün. Yükleyip 380 kilometre gitmiyor. Boşaltıp tekrar geliyor. Orada bir yarım saat 45 dakika şarj edecekler büyük ihtimalle. Ondan sonra 380 daha gidecek. Dolayısıyla zaten mecburuz buna dönmeye ki Ford'un açıklaması şu. Hani 2035 yılında diyor bütün ticari araçlarımız elektrikli olacak.
Şey olacak mı acaba şirketlerde? Ya bizim şarj istasyonunda problem var da sizinkine bir iki dakika taksak falan olur mu?
Bak yeminle fincanla
geliyor. İş ona dönecek.
İş ona dönecek mecburen dönecek.
Ama sonra olacak. Sizden elektrik alabilir miyiz?
Fakat önemli bak. Gelişen teknolojide mesela e-transitte de mesela dış kaynaklara elektrik aktarmak falan üzerinde de çalışılıyor. Bunlar önemli şeyler. Zaten biliyorsun araçların araca elektrik aktarımı üzerinde de çalışılıyor.
Evet.
Bunların hepsi olacak. Yani biz bugün baktığımızda elektrikli araçlar diyeyim toplam olarak çünkü ticari araç var burada. Elektrikli araçları zor zannediyoruz. Şu açıdan kullanması zor. İşte planlı olmak gerekiyor vesaire ama bu emekleme dönemi gerçekten de.
Şey olacak mı peki? Sen bilirsin hani Halit Bolkan'sın. Çünkü hani yo öyle deme sen şeysin. Hani Back to the Future'ın sonunda hani vardı ya hani böyle elinde ne bulursa atıyor. O yakıta dönüşüyor falan. Onu görür müyüz biz hani?
Vallahi görsek iyi olur be.
Elle muz kabuğu işte kola kutusu vesaire hepsini atıp böyle bir enerji dönüştürüyor.
Bak şimdi hani öyle şeyler vardır ya kuantum fiziği falan filan gibi. Abi bir kere her şey enerjiden oluşuyor. Haydi buyur buradan hadi. İşte daha her şey enerji ise yapın abi.
Dönüştürebilmek önemli.
Sayın bilim adamları lütfen yapın.
Bütün enerjinizi lütfen diş fırçasının açılarına ayırmayın tamam mı? Bunu çözdük biz yani bir şekilde onu halledebiliyoruz. Yani diş fırçasını aşın artık buralara gelin.
Bu arada 2023'ün ilk yarısında da transitin yani yeni nesil transit kastımın dizel ve plug-in hibriti çıkacak. Yani şarj edilebilir hibriti. Ya bir anda tamamen elektrikliğe dönmüyor hiçbir marka. Sonuçta her pazara uygun değil. Ama mesela plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit elektrikliğe giden son adım. Onun öncesinde full hibrit var biliyorsun. Yani elektrifikasyon dediğimiz elektriklileşme adımları artık ticari araçlarda da hızlı atılmaya başlandı ama ya biliyorsun elektrikli otomobil dünyasında yepyeni markalar var, şu var, bu var, bir karmaşa var. İşte Tesla gerçeği var, Lucid geliyor, Çin'de bir sürü var filan ve geleneksel otomobil markaları için ciddi rekabet söz konusu şu anda. İşe sadece elektrikli otomobil üretmeyle başlayan bu yeni firmaların başarılı olmasını anlamak çok zor değil.
Ya işin ilk bölümleri konuştuk ya. Yani dünya böyle bir değişime giderken biz çok geride kaldık ya. Yani ya işte Lucid'ler bilmem ne. Bunlar bize çok uzak ya. Tok var.
Tok var abi. Yani inşallah bu sene sonunda göreceğiz.
Hayır ben anlamını söylemiyorum. Alabilirlik, ulaşılabilirlik anlamında.
Ama sen de düşündüğün
yani
şeye bak.
Böyle otomobiller var. Yani insan istiyor.
Fotoğrafını gör yeter.
İnsan bunları kullanmak istiyor ya.
Tabii.
Hani seninle benim işim tamam. Biz bunu kullanabiliyoruz da. Hani ne oldu ben yaptım diye mi
yapıyorum? Acıklı tarafı o işin.
Yani... Biz kullanabiliyoruz ama şey Hulusi Kentmen gibi akşam otobüste gitmiyoruz ama onunla da gidemiyoruz yani.
Ya şöyle... geleneksel otomobil markaları mesela şimdi Tesla'nın Lucid gibi bir takım markalardan daha geride gibi görünüyor. Ama şu gerçeği de atlamamak lazım. Bir şey var şu anda garip bir şekilde. Belli markaların hani fanatikleri hep olur ama. Mesela Tesla fanatikleri var ya. Sanki geleneksel otomobil markalarından intikam almak istercesine paylaşımlar görüyorum ben. Abi ne gerek var? Hepsi para kazanmak için otomobil üretiyor. Seni sevdiği için falan değil. Yani fanatik olmaya da gerek yok.
Adam tweet atmak yani, için otomobil üretmiş ya baksana.
Ama diğer taraftan geleneksel otomobil markaları aynı anda hem geleneksel otomobiller üretirken ve kendi satış ağlarını işte tedarikçilerini ayakta tutmak için planlar yaparken aynı zamanda elektrikli otomobil çağına geçiş yapmaya çalışıyor. Bu hiç kolay bir iş değil.
Çok büyük değişim gerektiriyor.
Hiç kimse bunu küçümsemesin hani ya bir de şey komik geliyor bana tamam mı? Baba Tesla var ya falan Mercedes'i de geçer. Sana ne?
Tesla ve yeni çıkan markaların artısı şu. Beslemek zorunda oldukları bir bayi ağı yok.
Aynen öyle.
Yok yani.
Hayır bir de sırtlarında başka bir yük yok. Şimdi otomobil firmaları bildiğimiz otomobil firmaları abi Euro onlarla uğraşıyor. Onun yedek parçası, servisi, garantisi, pazarlama, satış ağı, osu busu. Bu kadar basit değil. Bir de ben hep şuna dikkat çekiyorum. Elektrikli otomobil üreticileri sadece elektrikli otomobil üretenlerden bahsediyorum. Otomobil üreticisi değil. Elektrikli araç üreticisi yani taşıt değil bak araç üreticisi. Yani bana göre Dyson gibi hadi onlar da bir ara otomobil yapmaya kalktı vazgeçti ya. Abi bir otomobil bir kültürdür aynı zamanda ve elektrikli otomobilin de süspansiyonu var. Güvenlik hikayesi var, yol tutuşu var, konforu var, osu var, busu var. Trim sesleri çıkar mı çıkmaz mı? Abi o bir tecrübe. Bu kadar kolay aşağılamayın hiçbir markayı. Bak sonra üzülürsünüz yani. Hani tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız.
Bu arada Dyson'ın hani ben elektrikli otomobil yapıyorum deyip sonrasında vazgeçtim diyor olmasının bence dünya çapında getirdiği reklam şeyi
daha büyük değil mi?
Çok daha büyük ürünlerine. Yani şu an Dyson çok büyük mü? Adamlar otomobil üretmeye kalktı abi elektrik süpürgesini yapamayacak. Bak satışını katlamadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum.
Peki abi bugün hala yaşayan 100 yaşından büyük otomobil markaları bu işe neyle başladı zannediyorsun?
Gırgır yaparak.
Bir kısmı abi Opel dediğin dikiş makinesi üreticisiydi. Peugeot dediğin hala daha şey üreten İşte tuz ve karabiber değirmeni üreticisiydi. Gözünüze mi? Demirciydi adamlar. Birçoğu bisiklet üretiminden geldi.
Bisikletten geldi işte, bisiklet üretimi.
Abi Skoda bilmem ne, hepsi öyle bisikletten falan geldiler. Japonların bir kısmı tekstilcilikten gelme. Boşver yani, nereden geldiğine bakma ama 100 yıllık otomobil üretimi birikimiyle, kusura bakmasın da 5-10 yıllık birikimi karşılaştırmak bana garip geliyor. Hakikaten garip geliyor. Otomobil çünkü bir bütündür. Sadece kaç kilometre gittiği veya 0-100'ü kaç saniye olduğu önemli değil.
İşte biz bunların sonuçlarını görmeye başladığımızda büyük bir ihtimalle oho bunlar da dinozor konuşuyor diyecekler 20 sene sonra.
Tabii. Aynen.
Yani bize o mikrofon gelir mi onu da bilmiyorum. Mikrofon olur mu onu da bilmiyorum bu arada.
Olmaz bence de ya.
Olmaz.
Ses dalgalarını başka şekilde alırlar. Bu arada mesela bir ilginç haber daha var. Sen hatırlarsın. Hani dinleyicilerimizden de hatırlayanlar çıkacaktır. Eskiden Enter diye bir marka vardı.
Evet.
Tamam, aslında Enter değil tabii onun adı. International.
International.
Ama Türkiye'de Enter denirdi. Kamyonları vardı, kamyonetleri vardı. Bir de bir arazi araçları vardı, Scott diye. İzci demek aslına bakarsan. Ve Ford Bronco'ya benzerdi biraz tasarımı da.
Sert bir tasarım.
Böyle
köşeli.
Güzel bir tasarımdı aslına bakarsan. Bizim orman işlerinde falan çok kullanılmıştı. Hani devlet kuruluşlarında da çok vardı Enter'ler. International yani. İflas etti, yok oldu ortadan. Onun Scott adını Volkswagen satın aldı.
Peki bir şey soracağım. Bu isim kimdeymiş hala?
International işte.
Hala duruyor yani.
Ya orada işte başka bir şirkete geçmiş. O olmuş, bu olmuş, her neyse. Tasfiye edildi sonuç itibariyle, anlaşılan o ki. Ve Scott adını Volkswagen satın aldı. Amerika pazarı için Scott markası oluşturmaya karar verdi. Scott bir marka oluyor. Volkswagen'in Amerika'daki alt markası olacak. Sadece elektrikli pick-up ve arazi aracı üretecek. Üstelik 2023'te bir sene sonra prototipleri gösterecekler. 2026'da satışa sunacaklar.
Bir anlamda şey gibi, Amerika'daki Ford F-150'nin pazarından ne alabilirim?
Abi şimdi orası da elektrikliye dönmek tabii zorunda ya. Şimdi herkes oraya saldırmaya başladı. Çünkü dünyanın en büyük pazarıydı yıllarca Amerika, artık değil belki ama. Yine ikinci büyük pazarı.
Tesla'nın da orada tanıttığı
otomobili.
Neydi? Cyber?
Cybertruck.
Cybertruck.
Şimdi herkes biraz da pick-up tarafına gitmek istiyor. Sadece Ford F-150 orada 1 milyon satıyor yılda. Pazarın büyüklüğüne bak yani. Volkswagen'de ben Volkswagen markası olarak girmeyeyim oraya. Scott orada bilinen bir isim. Ve böyle basit çizimler de yayınladılar. Hem arazi aracı hem pick-up üreteceğim. Elektrikli olacak tamamen dedi ve yeni bir fitili ateşlediler. Bakalım ne olacak.
Bak şu Volkswagen'e o zaman bir önerim var buradan. Mesela Passat üretimini durduruyorlar ya.
Ver bize.
Gerek yok. Adını da mesela bildik bir marka. Anadolu yap. Nasıl fikir?
Ah be, var ya.
Passat Anadolu olmuş böyle. Aynı mantık değil mi? Amerika pazarı, Scott isim hazır. Orada duruyor, kullanılmıyor.
Hey Allah'ım ya. Hakikaten
güzel fikir.
Ya. Tamam, biz konuşalım bunu DS'le. Tanırım kendisini diye. Hey Allah'ım ya. Neyse.
Var mı elektrikli de başka bir şeyimiz?
Ya çok şey var da program yetmez. Üçüncü bölümde bari biraz bir şeyler konuşalım.
Peki. O zaman kısa bir ara verelim. Aralardan Otomobil Adamlar devam edecek.
Otomobil Adamlar üçüncü bölüme devam ediyor. Normalde bunu Turgut'un söylemesi lazım ama biz bu hafta rolleri biraz değiştik. Çünkü normalde hani otomobil testlerine falan ben giderim, kullanırım, anlatırım. Bu hafta benim işim de vardı. Zaten Turgut da aslında normalde çağırılıyor benimle birlikte lansmanlar ama işte otomobil anlatmak bana düşüyordu ama bu sefer ben gidemedim. Turgut gitti toplantıya. Kia'nın yeniliklerinin duyurulduğu ve aynı zamanda Sportage'ın da, yani yeni Sportage'ın da basın mensuplarına kullandırıldığı bir lansman vardı. Turgut otomobil adamları temsilen oradaydı. Şimdi Turgut'a soruyorum, nasıl buldun arabayı?
Hangisini? Ben iki tane kullandım.
Biliyorum. Sorento da vardı elbette.
Yani şey diyeyim, bu arada kulakları çınlasın, Kia genelde canayerle bir yere geldik. İşte bu dedi Sportage vesaire kullandım. Dedi ki Halit'te de İstanbul'da var.
Evet, bende de aynı anda İstanbul'da vardı.
Sen de aynı anda İstanbul'da kullanmış. Yani bizden ayrı bir tarafı yok. Yani sen benden daha çok kullandın bu arada Sportage'i. Hatta eğitimlerinde vesairesinde de vardır onların.
Tabii ki.
Kia'nın çok güzel bir etkinliği oldu. Yaklaşık 2 gün sürdü. 2 gün boyunca da. Ve sadece Sportage değil, Kia'nın tarihsel gelişiminden başlayarak önümüzdeki 10 yıllık perspektifteki projeksiyonun hepsini gördük aslında. Aslında giderken hepimiz çok heyecanlıydık. Oraya giden bütün gazeteci arkadaşlar işte EV6 geldi evet mi, acaba bir sürpriz olur mu, orada örtü açılır mı falan diye ama 15 gün sonra gelecekmiş ama oradaki güzel haber şu, hani bir araç gelip tanıtım aracı değil, bayağı satışa sunuluyor.
Aynen.
Sınırlı sayıda da olsa şu anda Avrupa'da yılın otomobili seçilen ilk Koreli. Yani otomobil çok, EV6 çok şu an başarılı. Haziran ayında satışa sunulacak.
Başarılı. Yani zaten verilerine falan da bakıyorsun, tasarımına bakıyorsun. İlginç görünüyor. Yani dikkat çekici görünüyor, onu söylemek lazım. Bir de yani Koreliler gerçekten alternatif yakıtlar üzerine uzun yıllardır çalışıyorlar. Yani hazırlıksız değillerdi. Hatta biliyorsun onlar fuel cell, yani hidrojen yakıt hücresi üzerinde de çalışıyorlar. Ben hep şeyi söylüyorum. Korelilere ve Japonlara ayrı bir saygım var benim. 1945'te yıkılmış Japonya şu anda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Otomotiv sektörünün hakim taraflarından biri. Diğer taraftan Güney Kore'ye bakıyorsun. 1980'lerde Türkiye ile Güney Kore'yi kıyasladığın zaman ekonomik açıdan bizden daha aşağıdaydılar. Bugüne bakıyorsun fersah fersah ilerdiler. Saygı duymak lazım.
Geçen yıl içerisinde dünyada en çok satılan 5. otomobil markası Hyundai, 8. otomobil markası Kia.
Evet.
Çok acayip bir rakam ya. Çok acayip bir rakam. Sportage kullandık.
Yani çok özür dilerim. Onların Anadolu ve Murat'ı, hani
evet,
öyle düşün.
Evet, tamam, evet, aynen öyle.
Bizim Anadolu'muz ve Murat'ımız yok. Yok oldu. Onların Hyundai ve Kia'sı dünya çapında markalar
yani
oldu.
Yani ilk onda iki tane markası var. Kore'nin yani, çok büyük bir olay
daha
bu.
Daha ne olsun ya. Daha ne olsun ya.
Lansmanda hem Sorento'yu, yeni Sorento ama yeni değil aslında. 2 sene önce lansmanı yapılmış dünyada ve Amerika pazarı için üretilmiş.
İlk etapta öyle. Bir de Avrupa spekleri hazırlanmadan, yani Avrupa için üretim başlamadan Türkiye'ye getiremiyorsun zaten. Biz Avrupa'ya bağlı olduğumuz için. Bir de şimdi üretim yetmiyor ya. Ben şeyi biliyorum. Sportage'ın da Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi. Sorento'nunki de ertelendi. Çünkü örnek veriyorum, uyduruyorum rakamı şu anda. Size 50 tane otomobil verebiliriz diyorlar. 50 otomobille bir otomobili Türkiye'ye sokamazsın. Hani manası yok. O yüzden yani, biriktirmen lazım.
Şeyde gemide biter.
Gemiye yüklenmeden
biter.
Yani
fabrika bantında biter. Ay, daha
bak gerçekten öyle olur.
Fabrika
yani
bantında biter.
Gerçekten öyle. Hani bir de bu yok satmak anlamına gelir. Müşteriyi küstürür. O yüzden beklemek zorundasın mecburiyetten.
Kia'da ne yenilikler var söyleyelim.
Söyle.
Sportage yenilendi.
Evet, bu yepyeni.
Yepyeni ve ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yani Sportage mi Sorento mu diye hatta Instagram hesabında da bir şey yaptım. Orada takipçilerde de şey çıktı, Sportage çıktı.
Daha ulaşılabilir olmasının da etkisi vardır büyük ihtimalle.
Daha böyle sportif, daha tabii, teknolojik. Sorento'ya göre de daha bir şey ya, var.
Altyapıya baktığın zaman bir takım ufak tefek farklılıklar var ama hani motor teknolojisine baktığın zaman Sorento hiç geride değil tabii yani. Şimdi böyle bakmak lazım.
Ama keşke ona bit yani işte Türkiye şartları, vergilendirme bir tık daha büyük motor olsaydı, böyle 2000 motor üzeri olsa.
Hala
tam bir gemi gibi otomobil oluyor.
Yani petrol kafasında gidiyorsun ya. Petrol ediz yani.
Ne yapayım?
Bir V6 olsa üzerinde var ya, ya falan diye başlayacak ya, şimdi.
bu arada bugünün şartlarında Sorento çok yani rekabet edilebilir bir fiyatla.
Evet ya, yani o segmentteki bir araç için çok makul. Sevgili dinleyiciler ne olur yanlış anlamayın. Böyle milyonlu rakamlar konuşup makul diyoruz ama hani rakiplerine göre diyoruz, bize hani bizim gelirimize göre makul değil maalesef. Yani.
1.549 şu andaki satış fiyatı.
Yani 1.549.000 ben şey yapayım, evet. 1.549 deyince.
Ya ne diyeyim başka türlü. Ya bak şöyle düşün, kur yarıya gelse bu otomobilin fiyatı 750 tamam. bin lira.
Baba 2 sene önce öyleydi,
evet
ya.
Evet ya.
Hani uzağa gitme.
Bir güzel haber, Cerato geliyor.
Ya evet.
Geliyordu, geldi.
Geldi.
Cerato geldi. Çok uzunca bir süredir portföyde yok. Daha doğrusu otomobil getirtilemediği için.
Yani yeni otomobil bu da.
529 bin liradan da satışa sunuldu ki.
Rekabetçi fiyat denir ya. Evet, çok rekabetçi bir fiyat bu arada.
Şu an Cerato ne kadar getirse satar, ben sana söyleyeyim.
Ya şimdi şu anda kim hangi modelin ne kadar getirse satıyor, bu durum bunu gerektiriyor şu anda.
Cerato ile beraber sedanlar da bu arada artar, söyleyeyim.
Yani
sedan ortalamasını yukarıya çeker o.
2000 tane mi getiriyor, 1000 tane mi getiriyor, 500 tane mi getiriyor, o değiştirecek her şeyi ama Cerato'nun da bir kemik müşterisi vardır Türkiye'de. Büyük ihtimalle onlar bu otomobile devam etmek isteyeceklerdir. Memnuniyet oranı yüksek markalardan biri çünkü. Ya dünyada da öyle.
Filo'da falan da çok satılır bu.
Yani nereye satmak istersen. Yani sonuçta mal az, istekli çok. Hani bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır hesabına döner bu iş.
Kia'da çok çok enteresan şeyler. Mesela Picanto çok sattı.
Hep satıyor ama Picanto.
Picanto çok sattı. Ya,
A segmentinin lideri hep zaten.
%80 gibi pazar payına sahipmiş şu anda. Evet. Ki burada üretilen i20 var bu arada.
Hani i10 var.
i10 var. Burada üretilen. Ona rağmen pazarın %80'inin
ama Picanto
olması.
Uzun yıllardan beri A segmentinde direndi. Hani hep kendini gösterdi ve bir şekilde kendine bir pazar oluşturdu orada. Fiyatı da makul. Kullanımı pratik. Bir şekilde ikinci el de oluşmuş durumda.
Ya şey çok enteresan, o kurgu segmenti şey güzel oluşturdu portföyü. Picanto var, Stonic var.
Rio var.
Rio be, var. Tabii canım. Serato var.
Aynen öyle.
Sportage var.
Seat var. Seat Station Wagon var. X-Seat var.
Bu arada ben X-Seat'i çok beğenmiştim ama çok az getiriyor ya da fiyat olarak çok yukarıda çok kaldı. Çok kullandığımda çok beğenmiştim. Yani alır mısın deseler evet alacağım otomobil.
Görsel olarak da hoş bir otomobil. Ama yani işte niş kalıyor biraz.
Ya ne kadar kötü değil mi? Çok güzel otomobillerden bahsedip sonra ama falan yani vergi, fiyat bilmem ne de böyle
patlıyoruz.
Devamlı patlıyoruz. Evet. Yoksa hani bugün şeyi konuşma. Ya bunun hangisi? Şu soruyu sormamız lazımdı kendimize. Abi Sportage mi Sorento mu? Hangisini alalım falan hani. Yani orada hep fiyata gidiyorsun. Acaba bu o mu olur? Falan
bu arada ilginç gelişmelerden biri, daha önce Niro Türkiye'ye gelmişti. Hibrit olarak gelmişti. Hı-hı. Bu sene hem hibrit hem elektrikli, tam elektrikli olarak gelecek. Son çeyrekte.
Unutmadan hemen ekleyeyim. Haziran ayında Sportage'in hibriti de geliyor.
Evet. Benzinli hibrit. Aslında Sorento'daki makine. Yani 1.6 hibrit.
O da geliyor.
Ve dizelden daha ucuz fiyat listesinde bu arada. Aynı donanımda.
Tercih edilir.
Ben şunu söyleyeyim. Geçen gün işte malum kullandığım Sportage İstanbul'da bir akşam saatlerinde çok acayip bir yol yapmam gerekti. Bu şeyi İstanbul'u bilenler için söylüyorum. TEM'de işte bu Viaport denen bölgede işte Orhanlı çıkışı vardır. Tam o çıkışta sıfırladım. Akşam saat 6. Tam trafiğin cavcavlı saati. Oradan TEM'den devam ettim. Göztepe Köprüsü'nden Fikirtepe'ye girdim. Oraya kadar 3 kişiydik. Oradan birinci köprü üzerinden Zincirlikuyu, Maslak, oradan Bahçeköy'den işte Zekeriya Köy'e gittim.
Abi. Aslında benim evden senin eve geçmişsin.
Ama hani
tur öyle.
Ortalama hızım yaklaşık 31 kilometre saat bölü saat. Yani ortalama hız bu. Bu da şu demek, zaten 1 saat 58 dakika falan
trafikte
sürdü.
Trafikte gitmişsin.
2 saat ya. Dur kalk dur kalk. Çok az yerde böyle normal hıza gidiyordu. Yakıt tüketimini söyleyeyim ben sana. 5,5 litre. Yani hem tam verileri de söyleyeyim. 61.1 kilometre yol yapmışım. 1 saat 58 dakika sürmüş. Ve 5,5 litre bölü 100 kilometre ortalama tüketim yapmışım.
Koklatarak gitmişsin yani. Hani.
Ben koklatmıyorum ki. Trafik akışıyla gidiyorsun ya. Yani dizel ve mild hibrit bu arada. Full hibrit değil. Dikkat, altını tekrar çiziyorum. Çünkü ben bunu paylaştığımda abi hibrit için normal değil mi falan diyor. Bu mild hibrit. Ama mesela öyle güzel ki çalışırken hızın işte saatte 8 kilometrenin altına falan düşüyorsa ayağın frendeyse tak motoru kapatıyor mesela. Ya da sabit hızda gider, hani giderken ayağını yavaşça gaz pedalından çekersen boşa atıyor, motoru kapatıyor, seyir deniyor buna. Böyle süzülerek gidiyorsun filan. Oralarda çok verimli çalışıyor. O verimlilik sayesinde aslına bakarsan buraya indi.
O süzülme modu vesaire, bu hafta tamamen uzun yoldayım ben bu arada. Trabzon, Elazığ, Malatya, Sivas, Ankara, Çorum, Amasya. Yani önümüzdeki haftaki programa kadar ki olan sürenin tamamında uzun yoldayım.
Çakallı menemeni yersin değil mi benim için?
Çakallı menemeni de yerim. Sen çakallı menemeni tamam.
Ben çok sevdim onu ya.
Öğrenmişsin sen onu.
Öğrendim tabii.
Çakallı menemenini benim Samsun'daki bayimin içinde var.
Esas evet, o çok iyiydi.
Çok bak, iyiydi.
O çok iyiydi yani.
Yani müthiştir orası.
Çok iyiydi hakikaten. O ustamızın eline sağlık tekrar bak. Tadı damağımda kaldı.
Gideriz yine, ben yine uğrayacağım mı? Gittin sen yoksa bu sefer. Programın sonuna geldik.
Evet ya.
Kia'da yeniliklerde ve bu arada bu Kia hem Sportage'in hem Sorento'nun diğerlerinin testlerini de çok yakında YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Onların testlerini tabii de yapacağız. Serato'yu da kullanalım bence.
İnşallah test arabası vardır.
Test arabası vardır yani, havada kapmamışlarsa.
Kalmıştır inşallah bir tane.
Onların da testlerini yapalım. Dinlediğiniz, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafta içi bizim yayında olmadığımız gün, Perşembe günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Evet. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Aynen. Bayramınız da kutlu olsun. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu ülkeyi kurtaranları unutmayın. Değerlerine daha sıkı sıkıya bağlanın. Bağlı olalım.
En çok bağlı olmamız gereken günlerden geçiyoruz.
Evet. Bayramınız da kutlu olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.